Ayrım 40, sayfa 364. Gazla dolu tankları ile iyice suya gömülen Gus, yeniden Hürmüz Boğazı'nı geçerek göstermelik Fransa seferine başladı. Kıyıdan iyice uzaklaştıklarında Sikorsky eğitim kampındaki adamları gemiye taşımaya başladı. Gemiye ayak bastıkları anda her birine Beretta 9 mm tabanca, Beretta SC-70-90 saldırı silahı, çelik yelekler, kısa dalga Falcon telsizleri teslim edildi. Taipei'den beri gemide olanlar yeni gelenlere geminin planını ve gizli tünellerden güverte üzerindeki herhangi bir noktaya hızlı, sessiz ve fark edilmeden nasıl gideceklerini öğrettiler. ASA'lara binip inmeyi tecrübe etmişlerdi. Gemi suda dalgalanmaya bırakılmış ve ASA'lar yeniden bu kez tüm mürettebat yerini almış olarak suya bırakılmış ve tekrar yukarı çekilerek güvertenin altındaki gizli yerlerine indirilmişlerdi. Formda olan adamların bu şekilde kalmaları için Paddy, uçsuz bucaksız kargo güvertesini antrenman alanı olarak kullanıyordu. Herkes arkalarında kendilerini kovalayan Paddy ve Hector olduğu halde günde iki kere güverte çevresinde 20 tur atıyordu. Paddy onları 10'ar kişilik takımlar halinde ayırıp atış yarışmaları ve bol şamatalı rugby karşılaşmaları düzenliyordu. Ayrıca kargo ambarının en alt katından köprüye gidip gelmek suretiyle ve çelik tünellerdeki gizli merdivenleri kullandırarak bayrak yarışları yaptırıyordu. Kronometre ile zaman tutuyor, Hazel her günün sonunda en hızlı ekibe $1000 bir ödül veriyordu. O ve Nastya da bir ekip oluşturmuşlar ve 3 gün üst üste en hızlı ekip olup erkekleri utandırmışlardı. Golden Goose henüz Afrika'nın büyük boynuzunun 1000 kilometre doğusundayken çok çekişmeli bir rugby maçının ortasında herkesin savaş yerlerine gitmesini bildiren sirenler çaldı. Bir anda herkes hızla güverteyi boşaltmaya başladı. Hector ve Hazel 1 dakika içinde köprüdeydiler. "Ne oluyor?" Hector Kaptan Stamford'a sordu. 70 kilometre uzakta kerteriz 27 derecede radar teması sağlandı. Yavaş giden bir hava aracına benziyor. Büyük ihtimalle bir helikopter. Bu yöne doğru geliyor. "Muhtemelen kendi radarında yerimizi saptadı," dedi Hector. "Yeteri kadar büyük bir hedefiz. Bizi görmemesi imkansız. Rotada kal ve hızını artır lütfen Siri." Sonra Hazel'a dönerek, "Eğer bu düşündüğümüz kişi ise seninle birlikte güvertede kendimizi göstermemiz iyi bir fikir olabilir." "Bunu düblörlerimiz yapsa daha iyi olmaz mı?" "Hayır, Utman'ın helikopterde olma ihtimali yüksek. Farkı kesinlikle anlar. Hadi gel." Hızla bomboş ona güverteye gittiler ve Pruva'ya kadar boydan boya koştular. Orada korkuluklara dayanarak batı ufkundaki karaltıyı izlediler. Giderek büyüyen cismin sonunda bir Bell Ranger helikopteri olduğu anlaşıldı. Bütün dikkatlerini helikoptere yönelttiler. Hector kollarını Hazel'ın beline dolamış sıkıca gülüyordu. Hazel da Titanic filminden My Heart Will Go On şarkısını mırıldanıyordu. Birlikte DiCaprio ve Winslet'ın meşhur pozunu vermişlerdi. Hector, Goose'un gövdesinin bir bölümünün kırmızı astar boyayla boyanarak geminin yan tarafından suya ip merdivenler ve boyacı kafesinin sarkıtılmasını istemişti. Böylece gövdenin boyama işinin devam ettiği izlenimi verilecekti. Sallanan ekipman gemiye çıkacak adamlar için yol gösterir gibiydi. Bu durum kesinlikle helikopter pilotu tarafından fark edilip Kemal'e bildirilecekti. Helikopter tankerin etrafında alçaktan bir tur attı. İçinde sadece pilot vardı. Koyu renk pilot gözlüğü takmıştı ve bir poşu yüzünü tamamen örtüyordu. Hazel el salladı ve helikopter geldiği yöne dönerek hızla uzaklaşıp gözden kayboldu. Paddy ve Dave Wimbis onları köprüde bekliyorlardı. "Tamamdır. Bu sadece öncü kuvvetti. Diğerlerinin fazla uzakta olmadığından eminim," dedi Hector onlara. "O helikopterin menzili 250 kilometreden azdır. 1,5 saatten az bir süre içinde korsanların ana gemisinin güvertesine inmiş olur." Artık iyice savaş fikrine alışmıştı ve zihni çok açıktı. Şu andan itibaren ana güverte tüm personele kapalı. Herkes gizli alandaki yerlerine gidip düşmanın bir sonraki hamlesine kadar orada öylece kalacak. Tüm gizli çıkış kapakları kapatılıp kontrol edilecek. Sessiz gemi durumu korunacaktır. Hazel ve ben suitimizi terk ederek ASA güvertesindeki küçük odamıza yerleşiyoruz. Nastya ve Vincent suite'te bizim yerimizi alabilirler. Fakat umarım oraya yerleştiklerinde sizin gibi davranmaya başlamazlar diye mutsuz bir şekilde söylendi Paddy. Yatak odasındaki kapalı devre televizyon kamerasından onlara göz kulak olursun diye önerdi Hector. Paddy düşünceli bir halde başıyla onayladı. İşin doğrusu Paddy sevdiği kadını gözetleyemeyecek kadar efendi bir kişiliğe sahipti. Ama kısa bir süre sonra suite'deki kameraların çalışmasını kontrol ederken odaya yerleşmekte olan Nastya ve Vincent arasında geçen bir sahneye tanık oldu. Ölümcül bir ses tonuyla Nastya tavrını açıkça Vincent'a belli ediyordu. ''Bana gerçek karınmış gibi muamele edeceğini düşünüyorsan Vincent Woodward, Bay O'Quinn'e söylerim ve o da seni hemen öldürür. Ancak daha önce o bacakların arasında sallanan yuvarlak şeyleri koparır ve burun deliklerinden içeri tıkarır.'' Paddy kızın adama karşı duygularını bu dokunaklı ifadelerle dile getirmesinden memnun olmuştu. Adem'in amcası Kemal Tiputip ele geçirmiş oldukları 40 metrelik troll teknenin kaptan köşkünde durmuş, helikopterin dalgaların üzerine sıyırarak keşif görevinden geri dönüşünü izliyordu. Uygun iniş koşulları için teknenin burnunu rüzgara çevirdi. Troll teknesinin seren direği ve üst güvertenin büyük bir kısmı sökülüp atılmıştı. Bunun amacı sadece helikoptere rahat iniş imkanı sağlamak değil, aynı zamanda radara yakalanma olasılığını da azaltmaktı. Kaptan köşkünün ön tarafında güvertenin üzerine ahşap bir iniş platformu yerleştirilmişti. Malzeme cinsi radar yankılanmasını azaltmayı da amaçlıyordu. Bell Ranger yavaşça alçalarak neredeyse hiç sarsılmadan yere konmuştu. Mürettebat sabitleyici halatlarla helikoptere doğru koşturmaya başlamıştı. Kemal bir baş hareketiyle memnuniyetini gösterdi. Pilot ülkesinde hava kuvvetlerinde eğitim görmüş bir İranlıydı ve kafirlere karşı İslami cihadın fanatik bir üyesiydi. Helikoptere emniyetle bağlanınca motorları susturdu ve teknenin güvertesine atladı. Hızla kaptan köşküne doğru koştururken gözlüğünü ve poşusunu çıkardı. ''Selamun aleyküm'' diyerek Kemal'i selamladı. ''Aleyküm selam'' dedi Kemal. ''Ne haberler getirdin kardeşim Mustafa?'' ''Kafirler avucunuzun içinde sayılır.'' Gemi buradan sadece 170 kilometre uzakta ve saatte 40 kilometre hızla bize doğru yaklaşıyor. Aradığımız geminin o olduğuna emin misin? Tüm okyanuslarda onun gibi bir gemi daha yoktur. Ayrıca adı burnunda ve kıçında yazıyor. O Golden Goose. Allah'a, peygamberine ve tüm meleklerine şükürler olsun. Tüm dua ve şükürlerimiz Allah'adır. Gördüklerini anlat bana. Köprüde üç adam, burun kısmında ise bir adamla kadın vardı. Kadın sarı saçlıydı ve yaşlı değildi. Saçları ve yüzü örtülmemişti. Allah'a şükürler olsun. O Bannock orospusu. Adam nasıl biriydi? Uzun boylu ve siyah saçlıydı. Kadını ahlaksızca kucaklıyordu. O da katil Hector Cross. Bu kez bizim haklı gazabımızdan kaçamayacak. Mustafa geminin yapısını ve olası zayıf noktaları anlatmaya devam etti. Son derece uygun şekilde yan taraftan sarkan boyacı kafesini söylemeyi de ihmal etmedi. Şeyhe bu büyük talihimizi bildirmeliyim dedi Kemal. Köprünün arka tarafındaki elektronik donanıma dönerek uydu telefonunu çalıştırdı. Bir süre bekledikten sonra yeğeninin sesini duydu. Kiminle konuşuyorum? Ben Kemal. Selamun aleyküm yüce şeyh. Allah'ın selamı üzerine olsun muhterem amca diye cevapladı Adem. Aradığınız şeyi bulduk sevgili şeyim. Sizin ve benim babamı öldüren adamla birlikte kucağınıza düştü. Cross domuzunun da o gemide olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye kuşkuyla sordu Adem. Mustafa onu orospusuyla beraber güvertede görmüş. Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun fakat yanlışlık olmasın. O benim karısı mı emin misiniz? Kesinlikle şeyim. Başı açıkmış ve sarı saçlıymış. O kadın bu. Gemi tamamen dolu ve suya gömülmüş halde. Taşıdığı yük geminin kendisi kadar değerli. Aptal kafir tayfalar geminin yanından sarkan ipten merdivenleri unutmuşlar. Onu ele geçirmek çok kolay olacak saygıdeğer ve sevgili şeyhim. Bunu başarabilirsen ikimizi de çok zengin edersin amcacığım. Ganimete ne zaman ulaşacaksınız? Saatte 40 kilometre hızla bizimle kesişme rotasında ilerliyor. Allah'ın izniyle 5 saat sonra yanında oluruz. Yarın sabah şafak vakti gemiyi içindekilerle birlikte ele geçirmiş oluruz. En sonunda kan borcunu ödemiş olacaklar. Ben de sizin gibi babam ve dedenizin cinayetinin yasını tutuyorum. Allah ve Resulü gazamızı mübarek eylesin muhterem amca. Kros domuzu ve orospusunun bana canlı olarak teslim edilmesini sağla. Ölümlerinden önce onlarla konuşmak istiyorum. Golden Goose'un gizli bölümündeki operasyon odasında sadece geminin gövdesine sürtünen denizin yumuşak sesi, bitişik ambarlardaki gaz pompalarının vuruntu ve vınlamasıyla elektronik donanımın uğultusu duyuluyordu. Hector, Paddy ve Dave uzun masada oturmuş bilgisayar ekranına bakıyorlardı. Tarık sandalyesini geriye çekmiş, kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Fısıltı halinde çok az konuşuyorlardı. Hazel odanın arka tarafında kumaş kaplı dar bir bankta, omuzlarında bir battaniye ile kıvrılmış sessizce uyuyordu. Odadaki ışığın çoğu kapalı devre televizyon ekranlarından geliyordu. Duvardaki saat gece yarısına 10 dakika kaldığını gösteriyordu. Geminin her tarafına dağılmış gizli kameralardaki kızıl ötesi dedektörler en küçük hareketi algılıyordu. Böyle bir hareketi algıladıklarında kamerayı otomatik olarak açıp, öncelikli olarak izleme ekranına aktarıyorlardı. O sırada bir ekran köprüde volta atan Cyril Stanford'u gösterdi. Pruva'nın üzerinden karanlık ufka bakıyordu. Bir diğer ekran iki mürettebatı yemekhanede kahve ve sigara içerlerken gösteriyordu. Ekranlardan birinde aniden Sweet'in görüntüsü belirdi. Oda karanlıktı ama kızıl ötesi algılayıcı kamerayı çalıştırmıştı. Ekrandaki görüntü tek renkliydi. Nastya Voronova yatak örtüsünü açıp ayağa kalktı. Koyu renk tek parça tulum giymişti. Banyo kapısına doğru giderken ekranda bir an Vincent göründü. Bölme duvarının dibindeki kanepede tek başına uyuyordu. "Orada endişelenecek bir şey yok Paddy," dedi Hector. Nastya banyoya girip kapıyı kapattı. Banyodaki kamera Hazel'ın emriyle devreden çıkarılmıştı. Televizyonlardaki biri bizi gözetliyor'a benzer programlardan birini izlemek gibi diye düşündü Hector ve bir o kadar da sıkıcı. Bir süre sonra sessizliğin getirdiği bir rehavetle herkes uykuya daldı. Hector ayağa kalkıp gerindi. Bir fincan kahve alıp sandalyesine geri döndü. "Çok az kaldı, neredeyse kokularını alıyorum," dedi Paddy'ye. Gözlerini açıp Hector'ı başıyla onaylayan Paddy, kafasını yeniden masanın üzerine koydu. Hector Hazel'a baktı ve aynı anda o da sanki bakışlarını hissetmişçesine gözlerini açıp Hector'a gülümsedi. Sonra başının altındaki yastığı düzeltti. Sweet'i gösteren ekranda banyo kapısının açıldığı ve Nastya'nın dev boyutlardaki yatağa döndüğü görüldü. Örtüyü başının üzerine çekip görüntüden kayboldu. "Hep böyle kozadaki kelebek gibi mi uyur?" diye sordu Hector. "Sen kendi işine baksana Hector," diye sahte bir alınganlıkla cevap verdi Paddy. Hector sırıttı ve saniye ibresinin kadran üzerinde bıkıp usanmadan ilerleyişini izledi. Gece yarısına 15 dakika geçmişti. O sırada karanlık ekranlardan biri aydınlandı. Tankerin ana kargo güvertesinin kızıl ötesi görüntüsü aktarmaya başladı. Hector sandalyesinde doğruldu. Yüzündeki ifade birden değişti. Gözlerini kıstı, dudakları ince birer çizgi haline geldi. Kıçtaki köşkün üzerine monte edilmiş olan kamera bir hareket tespit etmişti. Ama ön güvertenin görüntüsü karanlık ve belirsizdi. "Dave," Hector sert bir ses tonuyla seslendi. "4 numaralı kamerayı odakla. İskele güverte küpeştesinde hareket var." Dave Imbiss uykulu bir halde kamera kontrol klavyesine bir komut girdi. Aşağıdaki güverteyi gösteren kameranın zoomunu ayarlayıp görüntüyü yakınlaştırdı. Şu anda boyacı kafesi ve ip merdivenlerin sarkıtıldığı iskeleti görebiliyorlardı. Aniden bir adam saklandığı kablolu vincin arkasından çıktı. Siyahlara bürünmüştü ve yüzünü cinsiyetini gizleyecek şekilde bir eşarpla örtmüştü. Başını çevirip arkasına baktı. Bir komut ya da sinyal vermiş olmalıydı ki kendisi gibi giyinmiş bir sürü adam küpeşteyi aşıp kıç köprüsüne doğru güvertede koşmaya başladı. Hepsinin elinde birer silah vardı. "Canavar geldi," dedi Hector alçak sesle. Paddy, Tarık ve Hazel yerlerinden fırlayıp masanın etrafına geldiler ve sessizce ekranı izlemeye başladılar. Hector, Falcon telsizinin gönder düğmesine basarak konuşmaya başladı. "Köprü, Cross," dedi telsize doğru ve ekranların birinde Cyril Stanford'un sandalyesinden doğrulup telsizine uzandığı görüldü. "Cross, Stanford burada." "Gemiye çıktılar," dedi Hector ekrana bakmayı sürdürerek. "Şimdiden 15 kişi oldular ama arkadan sürekli yenileri geliyordu. Artık sayamıyorum. Hiçbir tepki göstermeyin. Bizi tamamen gafil avladıklarını inanmaları lazım." Söylemesine gerek yoktu. Stanford ve ekibi bunu defalarca prova etmişlerdi. "Anlaşıldı," dedi. "Asgari karşı koyma ve hızla teslim olma." "Reçete bu, Cyril," diyerek katıldığını belirtti Hector ve telsiz frekansını değiştirdi. Diğer ekranda Nastya'nın doğrulup telsizine uzandığını gördü. "Voronova, korsanlar gemide. Birkaç dakika içinde senin odanda olacaklardır. Işıkları yakma ve hemen Vincent'la birlikte yatağa gir. Acele et. Okey. Unutma, karşılık vermek yok." "Okey," dedi Nastya ve Hector frekansını yeniden değiştirdi. Paddy'ye bakarak sırıttı. "Senin bu ufaklık çok konuşkan değil mi?" "Erdemlerinden biri de bu," diye ciddi bir şekilde cevapladı Paddy. Dikkatlerini yeniden korsanları köşke doğru çıkan merdivenlerde takip ederek peş peşe aydınlanan ekranlara çevirdiler. 5 tanesi mürettebatın odalarına daldı. Yemekhanede oturan 2 kişi dipçiklenerek yere serildi. Ranzalarından kaldırılan diğerleri dizlerinin üzerine çökertildi ve elleri önlerinde olacak şekilde naylon kablolarla bilekleri bağlandı. Diğer bir grup korsan köprüye girip Arapça tehdit ve emirler yağdırmaya başladılar. Cyril Stanford ayağa fırlayıp üzerlerine yürüyerek bağırıyordu. "Siz de kimsiniz? Hangi cehennemden geldiniz? Buraya girmeniz yasak. Defolun gidin, Tanrı'nın cezalı." Korsanlardan biri AK-47'sinin dipçiyle vurarak kaptanı yere indirdi ve diğer ikisi üzerine çullanıp bileklerini naylon kabloyla bağladı. Dümenci ve telsizci de aynı işlemle karşılaştılar. Korsanlardan biri kontrol masasına gidip tüm gaz kollarını indirdi. "Durana kadar en az 15 kilometre gider," dedi Arapça. Sonra yüzündeki maskeyi çıkardı. Hatları sert ve ürkütücüydü. Sakalına aklar düşmüştü. "Bu Kemal Tipu Tip," Tarık ekrandaki görüntüye bakarak bağırdı. "Adem'in amcası ve korsan filosunun komutanı. Nerede görsem tanırım." "Bekliyorduk zaten," dedi Hector. "Benim korktuğum Utmun Vadda. Bu haydutların arasında Nastya'nın, Hazel, Vincent'ın da ben olmadığını bilecek bir tek o var. Ona dikkat edin." Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Titanic, T-I-T-A-N-I-C, My Heart Will Go On, M-Y-H-E-A-R-T, W-I-L-L-G-O-O-N, DiCaprio, D-I-C-A-P-R-I-O, Winslet, W-I-N-S-L-E-T, Bell Ranger, B-E-L-L-R-A-N-G-E-R.